Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 7. ayrım. 3. bölüm. 17 Aralık Cuma, 18 Aralık Cumartesi. Lisbeth Salander sabahın 7'sinde uyandı, duş alıp giyindikten sonra otelin resepsiyonuna indi. Freddy McBain'e bir günlüğüne kiralamak için plaj arabası sordu. 10 dakika sonra kaporasını ödemiş, arabanın koltuğunu, aynasını kendine göre ayarlamış, çalışıyor mu diye denemiş ve benzinini kontrol etmişti. Bara gitti, kafe latte, peynirli sandviç ve bir şişe maden suyu sipariş etti. Bir peçetenin üzerine çarpık çırpık rakamlar karalayıp, Pierre de Fermat'ın x küp artı y küp eşittir z küp teoremi üzerine düşünerek kahvaltısını yaptı. Saat 8'i biraz geçe Dr. Forbes bara indi. Tıraş olmuş, üzerine siyah bir takım elbiseyle mavi kravat bağladığı beyaz bir gömlek giymişti. Yumurta, tost, portakal suyu ve kahve ile kahvaltısını yaptı. Saat 8.30'da kalktı ve dışarıda kendisini bekleyen taksiye bindi. Lisbeth fark edilmeyeceği bir mesafeden onu izliyordu. Dr. Forbes, The Carriage'ın başında Seascape'de taksiden inerek sahilde yürümeye başladı. Lisbeth onu geçip arabasını limanın merkezinde park etti. Dr. Forbes önünden geçene kadar sabırla bekledi. Saat 1'e gelirken Lisbeth sırılsıklam terlemiş, ayakları şişmişti. 4 saat boyunca St. George'un sokaklarını bir aşağı bir yukarı turlamıştı. Hızlı olmasa da hiç ara vermeden yürümüş, dik yokuşlar artık kaslarını zorlamaya başlamıştı. Maden suyu şişesindeki son damlaları da içerken Forbes'in enerjisine hayret ediyordu. Tam pes etmeyi düşünüyordu ki Forbes aniden The Turtle Back'e yöneldi. Lisbeth 10 dakika bekledikten sonra restorana girdi, verandada bir masaya oturdu. Forbes gözlerini limanın sularına dikerek kola içtiği dünkü masaya oturmuştu yine. Forbes kravat takıp takım elbise giyen Granada'daki az sayıda insandan biriydi. Sıcaktan etkilenir gibi değildi. O, saat 3'te hesabını ödeyip restoranı terk ederken Lisbeth da düşlerinden uyandı. Adam The Carriage boyunca biraz yürüdükten sonra Grand Anse'ye giden minibüslerden birine bindi. Lisbeth, adam minibüsten inmeden 5 dakika önce arabasını Keys Otel'in önüne park etti. Odasına çıktı, küveti soğuk suyla doldurup içine uzandı. Ayakları sızlıyordu. Durum şuydu. Dr. Forbes her sabah tıraş oluyor, en şık giysileriyle elinde çantası dışarı çıkıyordu. Ama gündüzleri vakit öldürmekten başka hiçbir şey kesinlikle yapmıyordu. Granada'da her ne peşindeyse bunun bir okul işi olmadığı açıktı. Okul hikayesi adada bulunmasını açıklayacak bir gerekçeydi. Bütün bu tiyatroya ne gerek var? Bu durumda bir şeyler gizlemek istediği tek kişi karısı gibi görünüyordu. Ona sanki bütün gün çok meşgulmüş havası veriyordu. Ama niçin? İşleri kötü gitmişti de bunu açıklayamayacak kadar gururlu muydu? Granada'da başka nedenlerle mi bulunuyordu? Bir şeyleri ya da birilerini mi bekliyordu? Lisbeth'in hotmail adresine 4 e-posta gelmişti. Birincisi plaktandı. Lisbeth'in e-postasını aldıktan yaklaşık bir saat sonra cevap yazmıştı. Şifreli bir e-postaydı. 2 kelimelik kısa bir şey. Yaşıyor musun? Plak öyle uzun, duygusal mesajlar yazacak bir tip değildi. Lisbeth da öyle. Bundan sonraki 2 e-posta gündüz saat 2 civarında gönderilmişti. Bunlardan biri yine plaktan şifreli bir mesajdı. Ned'den tanıdığı, Texas'ta yaşayan Bilbo adında biri. Lisbeth'in merak ettiği şeyi araştırmıştı. Plak mesajına Bilbo'nun adresi ve PGP anahtarını da eklemişti. Bundan birkaç dakika sonra da Bilbo hotmail üzerinden bir e-posta göndermişti. Bu kısa bir e-postaydı. 24 saat içinde Dr. Forbes hakkında bilgi ileteceğini yazıyordu. 4. e-postada Bilbo'dandı. Öğlen geç saatlerde postalanmıştı. Bir banka hesap numarası ve FTP adresi şifrelenmişti. Lisbeth adrese girdi ve 390 KB'lik bir zip dosyası buldu. Kopyalayıp kaydetti. Bu düşük çözünürlükte 4 JPG fotoğrafı ve 5 Word dokümanından ibaret bir dosyaydı. Fotoğrafların ikisi Dr. Forbes'e aitti. Biri bir tiyatro gösterisinin açılışında çekilmişti. Bu fotoğraf da karısıyla birlikteydi. 4. fotoğraf Forbes'i bir kilisenin minberinde konuşurken görüntülüyordu. 11 sayfalık ilk dokümanda Bilbo'nun raporu vardı. 84 sayfalık ikinci doküman internetten indirilmişti. Bunları izleyen iki doküman Austin American Statesman adlı yerel gazeteden OCR ile taranmıştı. Son dokümansa Forbes cemaati The Presbyterian Church of Austin Salt hakkında genel bilgiler içeriyordu. Ezbere bildiği Musa'nın 3. kitabı bir tarafa bırakılırsa, bunu bir yıl önce dinsel cezalandırma yasalarını araştırırken ezberlemişti, Lisbeth Salander'ın dini bilgileri çok sınırlıydı. Yahudi, Presbyterian ya da Katolik kiliseleri arasındaki fark nedir bilmezdi. Bildiği tek şey Yahudilerin ibadet yerine sinagog denildiğiydi. Bir an teolojik ayrıntılara dalmak zorunda kalmaktan korksa da daha sonra korkusunun yersizliğini anladı. Doktor Forbes'in cemaatinin merak ettiği konuyla ilgisi yoktu. Doktor Richard Forbes, namı diğer Peder Richard Forbes, 42 yaşındaydı. Güney Austin Presbyterian Kilisesi'nin internet sitesine göre kilisenin 7 çalışanı vardı. Listenin en başına kaydedilen Peder Duncan Clegg, sitedeki fotoğrafına göre yapılı, gür, gri saçlı, gri sakalları bakımlı bir adamdı. Listenin 3. sırasına kayıtlı Richard Forbes, eğitim işlerinden sorumluydu. İsminin yanına parantez açılarak Hollywater Foundation yazılmıştı. Lisbeth, kilisenin kendini tanıttığı metnin giriş bölümünü okudu. Amerikan Presbyterian Kilisesi'nin savunduğu din bilgisine ve umut vadeden ideolojisine bağlı kalarak dua ve şükranlarımızla Güney Austin halkına hizmet edeceğiz. Biz İsa peygamberin hizmetçileri, zor durumdakilere barınak, bağışlanma ve hayır dualarımızı sunuyoruz. Bırakın Tanrı aşkıyla mutlu olalım. Bizim görevimiz insanlar arasındaki duvarları yıkmak ve Tanrı'nın sevgi dolu mesajını anlamamızı imkansız kılan engelleri ortadan kaldırmaktır. Girişin hemen altına yazılan kiliseye ait banka hesap numarasıyla inananlar Tanrı aşkını hayata geçirmeye davet edilmekteydi. Bilbo, Richard Forbes'in kısa ama özlü hayat hikayesini göndermişti. Nevada'da Cedars Bluff'ta doğan Forbes, çiftçilik, iş adamlığı, okul yöneticiliği, New Mexico'da yerel bir gazetede muhabirlik ve bir Hristiyan rock grubunun menajerliğini yaptıktan sonra 31 yaşında Güney Austin Kilisesi'ne katılmıştı. Muhasebecilik eğitiminin yanı sıra arkeoloji de okumuştu. Ama Bilbo ona ait bir doktor unvanı bulamamıştı. Forbes cemaatten Güney Austin Kilisesi'nin hatırı sayılır üyesi, çiftlik sahibi William Knight'ın tek kızı Geraldine Knight'la tanışarak 1997'de evlenmişti. Bu evlilik sayesinde kilisedeki kariyeri çok yükselen Forbes, Tanrı'nın paralarını yoksul insanların eğitimine yatıran Santa Maria Vakfı'nın başına geçmişti. İki defa tutuklanmıştı Forbes. İlk tutuklaması 1987'de 25 yaşındayken bir trafik kazasında yaralanmaya sebebiyet vermektendi. Mahkemede aklanmıştı. Lisbeth'in basın kupürlerinden okuduğu kadarıyla gerçekten suçsuzdu. 1995 yılında menajerliğini yaptığı Hristiyan rock grubunun paralarını zimmetine geçirmekten yargılanmış ve yine beraat etmişti. Austin'in tanınmış şahsiyetleri arasına katılan Forbes, şehrin eğitim müdürlüğünün de yönetimindeydi. Demokrat Parti'nin üyesiydi. Hayırseverlik faaliyetlerine canla başla katılıyor, yoksul ailelerin, çocuklarının okul masraflarını karşılamak için para topluyordu. Güney Austin Kilisesi misyonerlik faaliyetlerini daha çok İspanyolca konuşanlar arasında yürütüyordu. 2001'de Forbes, Santa Maria Vakfı'nda ekonomik yolsuzluk yapmakla suçlanmıştı. Bir gazete haberine göre Forbes, vakıf tüzüğü yasaklamasına rağmen gelirlerinin önemli bir kısmını yatırım fonlarına aktarmıştı. Kilise suçlamaları reddetmiş, Peder Clegg Forbes'e açık destek vermişti. Hesapları inceleyen müfettiş bir yolsuzluğa rastlamadığından dava açılmasına gerek görülmemişti. Lisbeth bütün dikkatini Forbes'in kişisel ekonomisine yöneltti. Yıllık geliri 60 bin dolardı ki kötü sayılmazdı ama birikimi yoktu. Ailenin ekonomik işlerinden daha çok Geraldine Forbes sorumluydu. 2002'de ölen babasından 40 milyon dolarlık bir servet devralmıştı. Forbes ailesinin çocukları yoktu. Görünen o ki Richard Forbes karısına bağımlıydı. Yani ona kötü davranacak bir pozisyonda değildi. Lisbeth internete bağlandı. Bilbo'ya şifreli bir mesaj yolladı ve verdiği bilgiler için teşekkür etti. Ayrıca gönderdiği hesap numarasına 500 euro yatırdı. Balkona çıkıp korkuluklara yaslandı. Güneş batmak üzereydi. Kıyı boyunca setin önündeki palmiyelerin tepesinde bir esinti dolaşıyordu. Grenada, Matilda'nın soluğunu hissetmeye başlamıştı. Ella Carmichael'ın tavsiyesine uyup bilgisayarını, Dimensions in Mathematics kitabını, birkaç özel eşyasını, birkaç parça kıyafetini naylon bir çantaya yerleştirip yatağının yanına koydu. Daha sonra bara indi. Akşam yemeğinde balık, yanına da bir şişe karip sipariş etti. Tek ilginç olay, kıyafetini değiştirmiş olan Dr. Forbes'in, ki spor ayakkabıları, tenis tişörtü ve Bermuda şort giymişti, barda Ella Carmichael'a Matilda hakkında sorular sormasıydı. Endişeli gibi değildi. Ucundan haç sarkan altın kolyesiyle dinç ve çekiciydi. Lisbeth Salander, St. George sokaklarında boş yere dolaşmaktan bitap düştüğünden ancak akşam yemeğinden sonra kısa bir yürüyüşe çıktı. Rüzgar şiddetini artırmış, hava dikkat çekecek derecede soğumuştu. Lisbeth bu yüzden odasına çekilip daha akşamın 9'unda yatağına gömüldü. Dışarıda rüzgar uğulduyordu. Biraz kitap okumayı düşünmüştü ama hemen uykuya daldı. Şiddetli bir çarpma sesiyle ürpererek uyandı. Kol saatine baktı. 11'i çeyrek geçiyordu. Sallanarak yataktan kalktı, balkon kapısını açtı. İçeri akın eden rüzgarın şiddetiyle bir adım geriledi. Kapının kenarına tutunarak dikkatle balkona çıkıp etrafa baktı. Havuzun etrafına asılı lambalar bir o yana bir bu yana sallanarak bahçede dramatik bir gölge oyunu sergiliyordu. Otel müşterilerinden bir kısmı oteli çevreleyen duvarın kapısında durmuş sahile bakıyorlardı. Barın etrafında da insanlar vardı. Kuzeyde St. George'un ışıkları görülüyordu. Gökyüzü bulutlarla kaplıydı ama yağmur yoktu. Karanlıktan deniz görülmüyordu ama dalgaların sesi her zamankinden daha yüksekti. Hava daha da soğumuştu. Lisbeth Karayipler'e geldiğinden beri ilk defa soğuktan titriyordu. Balkonda etrafını seyrederken oda kapısına şiddetle vurulduğunu duydu. Çarşafa sarınıp kapıyı açtı. Freddie McBain'di. Metin görünüyordu. Özür dilerim ama kasırga geliyor. Matilda? Evet, Matilda, dedi McBain. Bu akşam erken saatlerde Tobago'yu kasıp kavurmuş. Haberlere göre büyük yıkım varmış. Lisbeth, coğrafya ve meteoroloji bilgilerini yokladı. Trinidad ve Tobago, Grenada'nın 200 kilometre güneydoğusundaydı. Tropik bir kasırga 100 kilometrelik bir alana yayılıp saatte 30-40 kilometre hızla hareket edebilirdi. Demek ki Matilda, Grenada'nın kapısını her an çalabilirdi. Sorun hangi yönden geleceğiydi. Öyle acil bir tehlike yok diye devam etti McBain. Ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Değerli eşyalarını bir çantaya toplayıp resepsiyona inmeni istiyorum. Sandviç ve kahveler otelden. Lisbeth onun dediğini yaptı. Uyku sersemliğini atmak için yüzünü yıkadı, kot pantolonuyla bir fanila giydi. Ayağına potinlerini geçirip önceden hazırladığı naylon çantayı omzuna aldı. Tam odayı terk etmişti ki geri döndü, banyoya girip ışığı yaktı. Yeşil kertenkele ortalarda yoktu. Bir deliğe saklanmış olmalıydı. Akıllı şey. Barda her zamanki yerine oturdu. Çalışanlarına emirler vererek termoslara sıcak içecekler doldurtan Ella Carmichael bir süre Lisbeth'in oturduğu köşeye geldi. Merhaba, yeni uyanmış gibisin. Uyuyordum, şimdi ne olacak? Bekleyeceğiz. Denizde büyük bir fırtına koptu. Trinidad'dan da kasırgalar mı geldi? Eğer Matilda bu tarafa yönelir de durum ciddileşirse sığınağa ineceğiz. Yardım edebilir misin? Ne yapacağız? Resepsiyondaki 160 battaniye sığınağa taşınacak. Ayrıca ortadan kaldırılması gereken bir sürü şey var. Lisbeth battaniyelerin taşınmasına, havuzun etrafındaki çiçek saksılarının, masa, sandalye ve taşınabilir diğer şeylerin toplanmasına yardım etti. Ella yapılanlardan memnun kalıp da onu serbest bıraktığında duvarların arasından kumsala açılan açıklığa gidip karanlığa doğru birkaç adım ilerledi. Deniz tehditkar bir tonda gürlüyor, şiddetle esen rüzgar onu ayağını sağlam basmaya zorluyordu. Set boyunca uzanan palmiye ağaçları deliler gibi savruluyordu. Lisbeth tekrar bara döndü. Bir kafe latte alıp barın kenarına oturdu. Saat gece yarısına yaklaşmıştı. Otel müşterileri ve personelinin endişesi açık seçik görülüyordu. Masaların etrafında alçak sesle konuşanlar, arada bir ufka kaçamak bakışlar fırlatıyorlardı. İçeride 32 müşteri ve Case Oteli'nin ona yakın personeli vardı. Lisbeth birden resepsiyona yakın bir masada oturan Geraldine Forbes'i fark etti. Yüzü gergindi. Elinde bir içki bardağı vardı. Kocası ortalarda yoktu. Freddie McBain bürosundan çıkıp resepsiyonun ortasına dikildiğinde Lisbeth kahvesini bitirmiş, tekrar Fermat'ın teoremini hatmetmeye başlamıştı. "Lütfen beni dinler misiniz?" diye bağırdı Freddie. "Şimdi aldığım bir habere göre kasırga Pötü Martinik'ten geçmiş. Hemen sığınağa inmenizi istiyorum." Freddie McBain soruları aldırmayıp herkesi resepsiyonun arkasına, sığınağa inen merdivenlere yöneltti. Pötü Martinik, ana adanın kuzeyinde, yalnızca 5 deniz mili uzakta, Grenada'ya bağlı küçük bir adaydı. Göz ucuyla El Carmichael'ı izleyen Lisbeth, Ella, Freddie'nin yanına gittiğinde kulaklarına dikti. "Çok mu kötü?" diye sordu Ella. "Bilemiyorum, telefon kesildi," dedi Freddie alçak sesle. Lisbeth sığınağa indi, bir köşeye battaniye serip çantasını üzerine koydu. Bir süre düşündükten sonra tekrar resepsiyona çıktı. Ella'yı buldu. "Yardım edebileceği başka bir şey var mı?" diye sordu. Ella başını endişeyle salladı. "Matilda tam bir kaltak. Neler yapar göreceğiz." O ara otelin ana kapısından 5 yetişkinle ona yakın çocuk girdi. Freddie McBain onları karşılayarak sığınağa inen merdivenlere yöneltti. Lisbeth birden bir endişeye kapılmıştı. "Sanırım şimdi bütün insanlar kendi sığınaklarına iniyorlardır, değil mi?" dedi alçak sesle. Ella sığınağa inen insanlara baktı. "Ne yazık ki Grand Danse'de çok fazla sığınak yok," dedi. Lisbeth kaşlarını çatarak Ella'ya baktı. "Peki o kadar insan ne yapacak?" dedi. "Sığınağı almayanlar mı?" diye sinirle güldü Ella. "Evlerinde ya da barakalarında bir köşeye sinip Tanrı'ya dua edecekler." Lisbeth topuklarının üzerinde döndü, resepsiyondan geçip ana kapıdan dışarı fırladı. George Bland, Ella'nın arkasından bağırdığını duydu ama Lisbeth'in açıklama yapmaya vakti yoktu. İlk fırtınada yerle bir olacak lanet bir kulübede kalıyor. St. George yoluna girdiğinde rüzgar bedenini zorlamaya başlamıştı. İnatla direnerek yoluna devam etti. George Bland'in evine olan yaklaşık 400 metre mesafeyi ancak 10 dakikada alabildi. Dışarıda tek bir canlı yaratığa rastlamamıştı. George Bland'in kulübesine döndüğünde nereden geldiği belli olmayan buz gibi soğuk ve bir itfaiye aracının hortumundan çıkar gibi şiddetli bir yağmurla karşılaştı. Kulübenin penceresinden ışık sızıyordu. Birkaç saniye içinde sırılsıklam ıslanmış, görüş mesafesi de birkaç metreye düşmüştü. Şiddetle yumrukladığı kapıyı açan George Bland'in gözleri açılmıştı. "Burada ne işin var?" diye rüzgarı bastırmaya çalışan bir sesle bağırdı. "Haydi otele gidiyoruz. Orada bir sığınak var." George Bland şaşırmıştı. Rüzgar birden kapıyı çarparak kapattı. George'un zorlayarak tekrar açması birkaç saniyesini aldı. Lisbeth tişörtünden yakalayıp onu dışarı çekti. Elinden tutup koşmaya başladı. Otele doğru araba yolundan 100 metre kadar daha kısa olan kumsaldan geçen patikaya girdiler. Lisbeth yanlış bir seçim yaptığını anladığında yolu yarılamışlardı. Kumsalda sığınabilecekleri hiçbir yer yoktu. Rüzgar ve yağmur o kadar güçlüydü ki birkaç kez durmak zorunda kaldılar. Havada kum ve dal parçaları savruluyordu. Korkunç bir gürültü vardı. Sonsuzmuş gibi gelen bir süre sonra otel duvarlarını gören Lisbeth adımlarını sıklaştırdı. Tam ana kapıya ulaşıp kendilerini güvende hissetmeye başlamışlardı ki omuzlarının üzerinden geriye bakan Lisbeth birden durdu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 66. Devamı 8. ayrımda.